kitaplardan.
Sevgili dinleyenler, bugün Eski Kitaplardan programında Ömer Hayyam'ın rubailerini konuşacağız sizlerle. Ömer Hayyam günümüzde bir şair olarak tanınsa da aslında büyük bir bilim adamı, matematikçi, geometri bilgini ve başka alanlarda da eserleri olan önemli bir araştırmacı olarak tarihte tanınmıştır. Ama bizi bugün ilgilendiren yönü onun rubaileri. Ömer Hayyam yaşadığı dönemde yaptığı çalışmalarla dikkat çeken özellikle matematik, astronomi, felsefe, takvim gibi alanlarda çalışmalarıyla takdir toplayan bir bilim adamı. Kaynaklarda onun bu yönüne işaretler vardır. Melikşah döneminde yaşamıştır. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın kurduğu rasathanede bugün kullanılan güneş takviminin düzeltilmesi, tahsis edilmesi çalışmasında görev almıştır. Ve bugün dünyada kullanılan bu güneş takvimi bir bakıma onun çabalarının ürünüdür diyebiliriz. Ama Ömer Hayyam o dönemlerde bir şair olarak tanınmamaktaydı. Eski kaynaklara baktığımız zaman Ömer Hayyam'ın şiirlerine değinen neredeyse yok gibidir. Onu bir şair olarak niteleyen birkaç kaynak var sadece. Onlar da birer cümleyle belki onun rubailerine değinmektedirler. Ömer Hayyam'ın rubailerinin şöhrete ulaşması kendisinden çok sonra olmuştur. Özellikle Avrupa'da ve daha sonra da Amerika'da Ömer Hayyam'ın rubailerinin keşfedilmiş olması, Doğu'da da kendi coğrafyasında da Ömer Hayyam'a olan ilginin artmasına yol açmıştır. Ömer Hayyam'ın felsefi yönü ağır basan rubaileri vardır bilindiği gibi. Bu rubailer sonradan o kadar etkili olmuştur ki, onun üslubuyla başka şairler de rubailer söylemişler ve bu rubailer zamanla Ömer Hayyam'a mal edilmiş ve Ömer Hayyam'ın rubailerinin sayısı olduğundan daha fazla olarak kayıtlara geçmiş ve pek çok yazma nüsha Ömer Hayyam'ın rubailerinin sayısını çoğalta çoğalta günümüze getirmiştir. Batı'da Ömer Hayyam'ın rubailerine olan ilginin asıl sebebi onun felsefi bakışıdır. Rubailerindeki sorgulayıcı bakışı, hayatın anlamsızlığına yönelik vurgusu, insanın nereden geldiğine, nereye gideceğine dair bilinmezlik, Ömer Hayyam'ın zihninde oluşan varlıkla ilgili sorular, Batı dünyasının ilgisini çekmiş ve Batı'daki benzeri düşüncelerle bir örtüşme bulunmuş ve bu yüzden de Ömer Hayyam'ın eserleri yoğun bir şekilde Avrupa'da araştırmalara konu edilmiştir. Hatta Ömer Hayyam dernekleri kurulmuş. Bir dönem çocuklara isim olarak Ömer ismi, Ömer Hayyam ismi bile verilir olmuştur Batı'da. Arapça bir kelime bilindiği gibi dörtlük diye Türkçe'ye çevirdiğimiz bir kelime. Köken olarak Arapça olsa bile araştırmacıların belirttiğine göre rubai şiir biçimi olarak İran şiirinden kaynaklanan bir şiir biçimidir. İran'da eski dönemlerde, İslamiyet'ten önceki dönemlerde buna benzer bir şiir biçiminden, kalıbından söz edildiğini biliyoruz. Dubeyti adı verilen bir şiir türünden söz edildiğini biliyoruz. Bunun zamanla başka edebiyatlara, başka dillere de sirayet ettiğini, geçtiğini söyleyebiliriz. Rubai de bu şekilde temeli Farsçaya dayanan bir şiir biçiminin Arapçaya geçmiş şekli ve daha sonra da aruz vezniyle, kendine özgü bir vezinle söylenen şekli ve Arapçadan tekrar başka diller, Türkçe ve Farsça gibi diller rubayı benimsemiş ve çoğaltarak ve çeşitlendirerek tarihin her döneminde şairlerin eserler arasına yerleştirmiştir. Rubayı aslında temel bir nazım şekli değildir. Yani nazım şekillerinin başat bölümlerinden değildir. Daha çok ikincil konumdadır. Şu anlamda ikincildir. Şairler genellikle başka nazım şekilleriyle şiirlerini söyledikten sonra kendi bireysel duygularını daha ziyade rutinin dışına çıkarak kendi iç dünyalarını rubailerle yansıtmışlardır. Bir sığınak olarak görmüşlerdir rubaileri. Ve böylelikle her şairin, hemen hemen her şairin divanının son bölümünde rubailer bölümü oluşmaya başlamıştır. Ve bir şairin şairliğini değerlendirirken onun rubailerine eğilmek genellikle yaygın bir yol değildir. Yani onun şiir gücünü tespit için rubailere başvurulmaz. Fakat Ömer Hayyam söz konusu olunca bu tam tersidir. Çünkü Ömer Hayyam'ın rubailerden başka şiirle ilgili bir çalışması yoktur, bilinmemektedir. Kendisi daha çok matematikle, geometriyle, astronomiyle, felsefeyle, bir anlamda da etnolojiyle, halk bilimle uğraşmış bir araştırmacıdır. Şiirle çok fazla ünsiyeti yoktur ama bir sığınak olarak rubaiyi gördüğü için olsa gerek zaman zaman rubailer söylemiştir. Ömer Hayyam'ın cebirle ilgili, matematikle ilgili risaleleri vardır. Ayrıca Nevruz'la ilgili, Nevruz Bayramı'nın geleneğinin kökenleriyle ilgili bir kitabı vardır. Bu kitap Nevruz'un kaynağını, özelliklerini, Nevruz'da yapılan uygulamaları anlatan önemli bir kaynaktır, değerli bir kaynaktır. Hicri 5. yüzyılda, miladi 11. yüzyılda yazılmış olmasından dolayı da eski dönemlerde Nevruz'a nasıl bakıldığını görmemiz açısından ve Nevruz Bayramı'nın kökenlerini de tanımamız açısından oldukça önemli bir eserdir. Ömer Hayyam'ın risaleleri genellikle Arapçadır. Bu Nevruz kitabı Farsçadır. Diğer eserleri genellikle felsefe, matematik, geometri ile ilgili eserleri Arapça olarak kaleme alınmıştır. Ve bilim dünyasında bunlar tahlil edilmiş, değerlendirilmiş. Bunlarla ilgili tanıtımlar, şerhler yazılmıştır. Rubailere gelecek olursak tekrar, rubailer Ömer Hayyam'ın sığınağı konumundadır. Onun bilimsel çalışmalarının yanında bir kaçış olarak düşündüğü bir alandır. Ve araştırmacıların tespitlerine göre Ömer Hayyam'ın rubaileri miktar olarak 100'e yakın tespit edilmiştir. 60 civarında olduğunu söyleyenler olduğu gibi 90 civarında rubaisinden söz edenler de vardır. Bununla ilgili de çeşitli çalışmalar, tezler, araştırmalar yapılmıştır. Ama bugüne geldiğimizde Ömer Hayyam'ın rubailerinin sayısının bir hayli kabarık olduğunu görüyoruz. Bunun nedenleri üzerine de çalışmalar var. Bir tabir var, başıboş rubailer şeklinde veya sahipsiz rubailer şeklinde. Bu tabir Ömer Hayyam'ın rubailerinin arasına karışmış rubaileri anlatmak için kullanılıyor. Çünkü değişik coğrafyalarda meydana getirilen Ömer Hayyam rubaileri, külliyatları, Ömer Hayyam mecmuaları bu rubaileri bir hayli artırmış görünmektedir. Mesela Hindistan'da Ömer Hayyam rubailerinin bir araya getirildiği mecmualarda 600 civarında rubai bile söz konusudur. Bunların ayıklanması için bazı çalışmalar yapılmış. Bilim adamları bu sayıyı 100 civarına indirmeye çalışmışlardır ve Ömer Hayyam'a ait olduğuna kesin gözüyle baktıkları rubaileri ayrı bir kitapta, mecmuada toplamışlardır. Ömer Hayyam'ın hayatı, varlığı sorgulayan rubaileri başkalarına da ilham kaynağı olduğu için bu şekilde rubai söyleyenler kendi fikirlerini rahatlıkla kendi adlarına ortaya koyamadıkları için olsa gerek Ömer Hayyam'a sığınmışlardır ve onun adına bu rubaileri üretmişlerdir. Hayyam'ın rubaileri felsefi rubailerdir. Pek çok rubaide insanın yokluktan gelip yokluğa gittiği ve bu yüzden içinde bulunan anın iyi değerlendirilmesi gerektiği düşüncesi egemendir. Hayyam varlığı bir muamma olarak görmekte ve bu muammayı çözmeye çalışmanın boşuna olduğunu dile getirmektedir. Bu düşünceler rubailerin ilgi görmesine etkili olmuştur. Öte yandan Hayyam rubailerinin edebi açıdan kendine özgü özellikleri vardır. Bunlardan biri derin felsefi konuları yalın bir dille ifade etmesidir. Bir başka özellik rubailerdeki her mısrağın birbirini tamamlayacak şekilde sıralanmasıdır. Her rubaide birbirini izleyen mısralar rubaide işlenen temayı olgunlaştırmada birer basamak görevi görmekte ve böylece dördüncü mısra ilk üç mısranın çatısını oluşturmaktadır. Üçüncü özellik olarak da rubailerde az sözle çok anlam ifade edilmesi yani icaz diye tabir edilen sanatın başarıyla uygulanmasıdır. Rubailerde Ömer Hayyam'ın ortaya koyduğu düşüncelere bakılarak onun Arap şairi Ebu'l-Ala el-Ma'ri'den etkilendiğine dair görüşler de vardır. Çünkü Ebu'l-Ala el-Ma'ri de şiirde felsefi ümitsizlik, felsefi yeis konusunu işlemiştir. Tabi arada nüanslar vardır. Ebu'l-Ala'nın şiiriyle Ömer Hayyam'ın rubailer arasında bazı farklar vardır. Ömer Hayyam'da felsefi bir hüzün genellikle hakimdir. Ümitsizlik sonunda bir neticeye ulaşır Ömer Hayyam'da. Çünkü o rubailerde belirttiği üzere hayatın muammasını çözemediğimiz zaman anın kıymetini bilerek hayatı değerlendirmek gerektiği, günü ve anı boşa geçirmemek gerektiği gibi bir sonuca ulaşmıştır. Tabii Ömer Hayyam'ın yansımaları farklı kesimlerde farklı olmuştur. Ömer Hayyam felsefi hüznü, ümitsizliği, dünyanın boşluğunu, hayatın anlamsızlığını ifade ederken aslında bir sonuç almaktadır. Anın kıymetini bilmek, anı boş geçirmemek, anı değerlendirmek. Buradan iki eğilim, iki algı ortaya çıkmıştır. Bazıları Ömer Hayyam'ın bu rubailerinden yola çıkarak anın boş geçirilmemesini eğlence olarak, günlük gün etmek olarak algılarken bir kısmı da çok çalışmak, zamanı dolu dolu geçirmek gibi algılamıştır. Herkes kendi düşüncesine göre, düşünce tarzına, dünya görüşüne göre Ömer Hayyam'ı anlamlandırmaya çalışmıştır. Tıpkı büyük şair Hafız gibi, Hafız'ın gazellerindeki anlamların da farklı kesimlerce farklı yorumlanması gibi. Hayyam'ın yazdığı rubailer ölümünden sonra ün kazanmış ve bazı kitaplarda bu rubailerden alıntılar, aktarımlar yapılmıştır. Ve Ömer Hayyam'dan şair olarak, rubai şair olarak bahseden ilk kaynak miladi 12. yüzyıla dayanmaktadır. Simbatname adlı eserde Ömer Hayyam'ın ismi verilmeden bazı rubailer aktarılmıştır. Daha sonra da Ömer Hayyam'ın rubailerinden söz edenler olmuştur. Bazıları da eleştirel bakışla Ömer Hayyam'ın rubailerini gündeme getirmişlerdir. Ama bütün bunlar onun şöhrete ulaşmasını sağlamamıştır. Yani rubai şair olarak dünya çapında veya kendi bölgesinde üne kavuşmasında bunların çok fazla etkisi olmamıştır. Ömer Hayyam'ın rubailerinin eser olarak karşımıza çıktığı ilk yüzyıl 15. yüzyıldır. Miladi 15. yüzyılda müstakil bir eser karşımıza çıkmıştır. Bu da gene Tebriz civarında gerçekleşmiş olmalıdır. Ya Rahmet bin Hüseyin Reşidi Tebrizi adlı bir araştırmacı tarafından Tarabname adıyla Ömer Hayyam'ın rubaileri bir araya getirilmiştir. Daha sonra da başka kaynaklar bu rubailerle ilgilenmişlerdir. Hayyam'ın dünya çapında ünlü olmasını sağlayan olay ise 19. yüzyılın ikinci yarısında Batı dillerindeki tercümelerin ortaya çıkmasıdır. Hayyam rubaileri öncelikle İngilizceye Fitzgerald tarafından serbest çeviriyle aktarılmış ve bu çeviri Hayyam'ın batıda ünlenmesine ve bu ün sayesinde de tekrar doğuda, rubailerin doğduğu topraklarda, İstanbul'da, Hindistan'da, diğer coğrafyalarda, İslam coğrafyalarında Hayyam'a olan ilginin artmasına yol açmıştır. Ve bundan sonra da Hayyam hakkında çok sayıda çalışmalar yapılmıştır batıda ve doğuda. Sadık Hidayet'in Hayyam'ın rubailerle ilgili yaptığı çalışma burada zikredilmelidir, önemlidir. Onun dışında İranlı araştırmacıların yaptığı çalışmalar zikredilmelidir. Ali Deşti'nin, Kasım Gani'nin yaptığı çalışmalar. Tabii bunlardan söz ederken Hayyam'a Türkiye'de olan ilgiden de söz etmek gerekir. Hayyam Türkçe'ye de çok defa tercüme edilmiş. Bu tercümeye olan ilgi günümüze kadar devam etmiş. Defalarca Hayyam rubailerinin Türkçe'ye kazandırıldığını, bir kısmının nesir diliyle yapıldığını, bir kısmının ise manzum şekilde Hayyam rubailerini çevirdiğini görüyoruz. Tercümeler arasında Muallim Fevzi'nin yaptığı tercüme önem taşımaktadır. Muallim Fevzi'nin çalışması bazı rubailerin düz yazı tercümelerinin yanı sıra Hayyam hakkındaki çalışmaları, makaleleri, yazıları da kapsamaktadır. Bu açıdan önemlidir. Onun Hayyam ile ilgili Hayyam adını verdiği çalışma gazetede öncelikle Tercüman Hakikat gazetesinde yayınlanmış, tefrika edilmiştir. Ve daha sonra da Abdullah Cevdet tercümesi gibi başka tercümeler, ondan sonra Sabahattin Eyüboğlu tercümesi. Bütün bunlar Türkçe'de ve Türkiye'de Ömer Hayyam'a olan ilginin yoğunlaştığını bize göstermektedir. Son zamanlarda da bilim camiasında özellikle İranoloji alanında çalışma yapan araştırmacılar da Ömer Hayyam'ın rubailerine ilgi göstermişler ve Ömer Hayyam rubailerinin kaynağı, etkisi, özellikleri konusunda çalışmalar yapmışlardır. Son çalışma belki Hasan Çiftçi'nin Atatürk Üniversitesi hocalarından o dönem Hasan Çiftçi'nin yaptığı bir çalışmadır. Orada hem Ömer Hayyam'a ait olduğu kesin gözüyle görülen rubailerin metni ve onların yeni bir anlayışla aslına sadık kalınarak yapılmış tercümesi yer almaktadır. Hayyam rubaileri tabii pek çok tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Hayyam'ın rubailerinde işlediği görüşler farklı tepkilere neden olmaktadır. Bazıları Ömer Hayyam'ın rubailerini nihilizmle bağdaştırmaktadırlar. Batıdaki nihilizm akımıyla, hiççilik diye tercüme edilebilecek akımla bağdaştırmakta ve bu şekilde yorumlamaktadırlar. Bazıları ise bunu tasavvufi şekilde yorumlamaya çalışmaktadırlar. Bütün bunlar bir yana Ömer Hayyam'ın özellikle Doğu felsefesinden, kendi içinde yaşadığı toplumun birikimlerinden yararlanmış bir şair olduğunu kabul etmek gerekir. Felsefeyle derinden ilgilenen bir araştırmacı, bir filozof olması hasebiyle dünyanın niteliğini, varlığın anlamını sorgulaması gayet doğaldır. Bu sorgulamada tabii ki Ömer Hayyam daha ümitsiz, daha hüzünlü bir yoruma ulaşmıştır. Tabii bu yorumunu herkesle paylaşmayı düşünüp düşünmediğine dair de elimizde bir veri yoktur. Bu rubaileri aslında belki kendisi için, kendini rahatlatmak için bir sığınak olarak görerek yazmıştır. başkalarının bu rubaileri paylaşacağına dair belki bir kanaati de olmamıştır. Her ne olursa olsun Ömer Hayyam bizim geçmiş kültürümüzün önemli değerlerinden birisidir. Rubaileri bizim bazı hallerimize tercüman olmaktadır. Bizim dünyayı sorgulamamıza, varlığı anlamaya çalışmamıza yardım etmektedir. Bu gözle Ömer Hayyam'ın rubailerinin okunması insanın zihni çabasının zenginleşmesine katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Sevgili dinleyenler, programımız hızla ilerledi ve programımızın sonuna yaklaştık. Ömer Hayyam rubailerle ilgili Türkçe'de çok sayıda kaynak bulmak mümkün, pek çok tercüme bulmak mümkün, bunlarla ilgili değerlendirmeler bulmak mümkün. Biz burada dilimiz döndüğünce Ömer Hayyam'ın kendisini, düşüncelerini ve rubailerini tanıtmaya çalıştık. Ve programımızın sonunda 3 rubai ile sizlere veda etmek istiyoruz. Bir damla su vardı, denizle bir oldu. Bir zerre toprak vardı, yerle bir oldu. Senin dünyaya gelip gitmen ne işe yarar? Sanki bir sinek geldi ve sonra yok oldu. Bir muammadan çıktı bu varlık denizi. Delen kimse yoktur bu hakikat incisini. Herkes sevda ile kendince bir söz söyledi. Bilemeyince kimse varlığın gerçeğini. Gelip gittiğimiz bu zamanın ne sonu var ne de başı. Kimse doğru söylemiyor nereden olduğunu bu gelmenin, nereye olacağını bu gitmenin. Sevgili dinleyenler, Eski Kitaplardan programının sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyoruz. Hoşça kalın.
Eski Kitaplardan.